Ayrım 11, sayfa 120. Tacizci Lars Kepler. 29. bölüm. Margot Ulusal Suçları Araştırma Şubesi'nin girişinde Yuna'yı misafir olarak tanıttı ve Yuna güvenlik kapısından geçebilmek için bir ziyaretçi kartı takmak zorunda kaldı. Margot asansörlere doğru yürürlerken "Sizi görmek isteyen birçok insan olsa gerek," dedi. Yuna ziyaretçi kartını çıkarıp çöpe atarak "Zamanım yok," dedi. "Kendinizi birkaç kişiyle el sıkışmaya hazırlamanız muhtemelen iyi bir fikir. Bunun üstesinden gelebilir misiniz?" Yuna Nattavara'daki evin arkasına döşediği mayınları düşündü. Amonyum nitrata dengeli bir ikincil patlayıcı madde olarak nitrometan eklemişti. Mayınlardan ikisine ateşleyici görevi görmesi için 3'er gram penta eritritol yerleştirmişti ve 3. ateşleyiciyi hazırlamak üzere malzeme deposuna geri dönerken koca bir çanta dolusu penta eritritol teranitrat patlamıştı. Deponun ağır kapısı havaya uçmuş ve sağ bacağı yuvasından çıkmıştı. Hissettiği acı tüm ağırlığıyla üzerine çullanan ve yattığı yeri kaplayan cüce kargalar gibiydi. Lumi yanına koşup da elini avuçlarının arasına alınca sürüklenircesine tekrar havalanmışlardı. Yuna bir oturma grubunun yanından geçerlerken "En azından ellerim hala benimle," dedi. "Bu işinizi kolaylaştıracak." Margot asansörün kapısını açık tutarak Yuna'nın kendisine yetişmesini bekledi. "Videoda ne göreceğinizi sandığınızı bilmiyorum," dedi. Yuna "Ben de öyle," diyerek Margot'un peşinden asansöre bindi. Margot "Yani oldukça tuhaf birine benziyorsunuz," diyerek gülümsedi, "ama sanırım bu hoşuma gidiyor." Asansörden indiklerinde koridor çoktan meslektaşlarıyla dolup taşmıştı. Herkes odasından çıkarak arada bir geçiş yeri bırakacak şekilde koridorun iki yanına dizilmişti. Yuna kimsenin gözünün içine bakmadı. Kimseye gülümsemedi, kimseye cevap vermedi. Nasıl göründüğünü biliyordu. Uzun sakallı ve dağınık saçlıydı. Topalladığı için bastonuna yaslanıyor ve dik duramıyordu. Anlaşılan hiç kimse Yuna'nın dönüşüyle nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Onu görmek istiyorlar ama biraz çekingen görünüyorlardı. Biri elinde bir tomar kağıt, bir başkası da bir fincan kahve tutuyordu. Bunlar yıllar boyunca her gün gördüğü insanlardı. Yüzünde tarafsız bir ifadeyle ayakta dikilerek muz yiyen Benny Ruby'nin önünden geçti. Yuna eski odasının kapısını geride bırakınca dönerek Margot'a "Filmi izler izlemez gideceğim," dedi. Bir an için durup soluklandı, sakat bacağı ağrıdığından vücudunu dinlendirmek için bastonuna yüklendi. Petter Nesbund sırıtarak "Onu hangi çöplükte buldun?" diye Margot'a sordu. Margot "Ahmak," dedi. Ulusal Suçlar Polisi Başkanı Carlos Eliasson Yuna'ya doğru ilerledi. Okuma gözlüğünü bir zincirle boynuna asmıştı. Samimi bir şekilde "Yuna," dedi. O da "Merhaba," diye cevap verdi. El sıkıştıklarında koridorda cılız bir alkış koptu. Kendini gülümsemekten alıkoyamayan Carlos, "Binada olduğunu söylediklerinde kulaklarıma inanamadım," dedi. "Yani olanlara akıl sır erdiremiyorum." Yuna "Sadece bir şeye bakmak istiyorum," dedi ve yoluna devam etmeye çalıştı. "Sonrasında gelip beni görürsen gelecek hakkında konuşuruz." Yuna "Konuşacak ne var ki?" diyerek uzaklaştı. Artık çocukluk anılarından bile daha uzak gelen eski işinden soğumuştu. Geri dönmemi gerektirecek hiçbir şey yok diye düşündü. Eğer ilk kurbanın eli ufak bir kase gibi çukur şeklini almış halde kalçasının yanında durmasaydı Yuna burada olmazdı. Elin duruşu yüzünden Yuna'nın içinde küçük bir kıvılcım tutuşmuştu. Bu ince parmaklar Lumi'nin olabilirdi. Yuna'nın içinde derin bir merak uyanmış ve birdenbire cesede daha yakın olma gereği duymuştu. Magdalena Ronander el sıkışırlarken "Sana burada ihtiyacımız var," dedi. Bu artık onun işi değildi ama Yuna ilk kurbanla karşılaştığında arada kontrol edebilmeyi istediği bir ilişki olduğunu hissetmişti. Belki de Margot'a ilk başlarda o önünü görmeye başlayana kadar yardım elini uzatabilirdi. Yığına bacağına ağrı saplanınca tökezledi, omzunu duvara çarptı ve deri ceketinin pürüzlü duvar kağıdına sürtündüğünü duydu. 822 numaralı odanın dışında durduklarında Margot, dahili ağa senin geleceğine dair bir not bırakmıştım dedi. Yuna'nın onca yıllık yardımcısı Anya Larson odasının kapısında dikiliyordu. Yüzü kıpkırmızıydı. Yuna karşısında durunca çenesi titremeye başladı ve gözlerinde yaşlar birikti. Seni özledim Anya dedi Yuna. Öyle mi? Yuna başıyla onayladı ve onun gözlerinin içine baktı. Yuna'nın uçuk gri gözlerinde donuk bir ışıltı vardı, sanki ateşi çıkmıştı. Herkes öldüğünü söyledi, intihar ettiğini ama buna inanamadım, inanmak istemedim ben. Sanırım hep ölemeyecek kadar inatçı olduğunu düşündüm diyerek gülümserken yanaklarından yaşlar süzüldü. Yuna henüz zamanım gelmemişti diye cevap verdi. Herkes odalarına döndükçe koridor boşalmaya başladı. Düşkün kahramanı yeteri kadar görmüşlerdi. Anya burnunu bluzunun koluna silerek bu ne hal dedi. Yuna sadece biliyorum demekle yetindi. Anya onun yanağını okşadı. Artık gitsen iyi olur Yuna, seni bekliyorlar. 30. bölüm. Yuna operasyon odasına girdi ve kapıyı kapattı. Duvarda üstünde suç yerlerinin işaretlendiği kocaman bir Stockholm haritası vardı. Haritanın yanında suç mahalli incelenirken çekilen ve ayak izlerini, cesetleri ve kan sıçrama biçimlerini gösteren fotoğraflar asılıydı. Aralarında porselen geyik başının da bir fotoğrafı vardı. Kürkü parlak kızıl kahveydi ve gözleri siyah akik taşlarını andırıyordu. Yuna, Maria Carson'un ajandasının fotokopisine baktı. Maria öldürüldüğü gün ajandasına 19'da kurs, kareli kağıt, kurşun kalemler, mürekkep yazmış ve altına çala kalem bir H harfi kondurmuştu. Diğer duvarda kurbanların profillerinin haritasını çıkarmaya çalışmışlardı. Aile bağlarını ve diğer ilişkilerini tespit etmeye başlamışlardı. Kurbanların her hareketi, iş yerleri, arkadaşları, süpermarketleri, spor salonları, kursları, otobüsleri ve gittikleri kafeler, raptiyelerle işaretlenmişti. Adam Yusuf bilgisayarının başından kalkıp Yuna'nın yanına gitti ve elini sıktıktan sonra duvara bir mutfak bıçağının fotoğrafını iğneledi. Az önce bu bıçağın cinayet silahı olduğu doğrulandı. Björn Kern bıçağı yıkayıp çekmeceye geri koymuş. Fakat kurbanın göğüs kemiği üstünde birkaç kesici alet yarası olduğu için aradığımız bıçak türünü canlandırmak epey kolaylaştı. Ve bıçağın üstünde hala ufacık kan kalıntıları olduğu ortaya çıktı. Yusuf soluklandı. Başını birkaç kez sertçe kaşıdıktan sonra geyik başının büyütülmüş fotoğrafına geri döndü. Bu biblo Meissen porseleninden yapılmış derken parmağı hayvanın parlak siyah gözün üstünde gezindi. Fakat geyiğin geri kalanı suç mahallinde değildi. Björn Kern tutarlı bir ifade veremediği için geyik başını kadının eline koyan o muydu bilmiyoruz. Yuna durdu ve Maria Carlson'un cesedinin fotoğrafına baktı. Bir pencerenin altındaki radyatöre yaslanarak oturtulan ölü kadının üstünde külotlu çorabı vardı. Yuna suç mahalli inceleme raporunu okudu. Herhangi bir dil takısından ya da kadının evinde bulunan benzer bir mücevherden bahsedilmemişti. Adam Yuna'nın arkasından soran gözlerle Margot'a baktı. Margot, Yuna Maria Carlson'un filmini izlemek istiyor dedi. Pekala, ne için? Margot gülümsedi. Biz bir şeyi gözden kaçırmışız. Adam muhtemelen diyerek güldü ve ensesini kaşıdı. Margot dostça benim bilgisayarımı ödünç alabilirsiniz dedi. Yuna ona teşekkür edip sandalyesine oturdu. Medya oynatıcıyı tam ekrana ayarladı ve klipi başlattı. Film tıpkı Margot'un tarif ettiği gibi siyah külotlu çorap giydiği sırada yatak odasının penceresinden gizlice görüntülenen 30 yaşlarında bir kadını gösteriyordu. Yuna kurbanın yüzünü gördü. Kadın gözetlendiğinin farkında bile değildi. Gözlerinin çöküklüğü ve ağzının gevşekliği çok geçmeden uyuşukluğa benzer bir ifadeye dönüşüyordu. Yüzünün iki yanından sarkan saçları yeni yıkanmış gibi görünüyordu. Siyah bir sütyen takmıştı ve külotlu çorabını düzeltiyordu. Pencerenin içinde beyaz, buğulu başlıklı ve kaymak taşı tabanlı bir lamba duruyordu. Kadının gölgesi şifonyerin ve çiçekli duvar kağıdının üstünde geziniyordu. Kadın elini bacak arasına götürüyor ve ince naylon çorabı kasıklarına kadar çekmeye çalışıyordu. Filmin sonunda Yuna kadının ağzından nefes aldığını gördü. Adam Yuna'nın omzunun üstünden bakarak aradığınızı buldunuz mu diye sordu. Ekranın karşısında oturmaya devam eden Yuna filmi tekrar oynattı. Kadının çorabıyla cebelleşmesini izledi ve 35. saniyeden sonra filmi durdurup sahne sahne izlemeye koyuldu. Adam geğirmemek için kendini tutarak "Bunu biz de yaptık." dedi. Yuna ekrana yaklaşarak Maria Carlson'un ağır aksak hareketlerini ve ağzı açık yen nefes alışını izledi. Maria gözlerini kırpıştırdı ve uzun kirpikleri yanaklarına gölgeler düşürdü. Sağ eli çabasızca bacaklarının arasına kayarak kasığına uzandı. Adam Margot'a "Bu işe yaramaz" dedi, "devam etmemiz gerek." Margot ona "Bir şans tanı" diye cevap verdi. Maria Carlson irkilerek kameraya döndüğünde yüzünü yalayıp geçen gri gölge onun sanki kurşun dolu bir küvetten çıkarıldığı izlenimini uyandırıyordu. Dudakları aralandı, pencerenin içindeki lambanın ışığı yüzüne vurunca gözleri ışıldadı, ağzının içinde bir pırıltı belirdi ve sonra film bitti. Yuda'nın arkasında duran adamla Margot, Maria'nın gitmeye hazırladığı çizim kursundaki kişileri araştırmaktan bahsetmeye başlamışlardı. Kursta ismi H harfiyle başlayan biri olup olmadığını öğrenmeye çalışmışlar fakat şimdiye kadar bir sonuç alamamışlardı. Yuna imleci geriye aldı ve filmin son 5 saniyesini tekrar oynattı. Işık kadının saçlarına, kulağına ve yanaklarına düşerek gözlerinin ışıldamasına neden oldu. Sonra ağzının içinde bir şey parladı. Yuna görüntüyü çok fazla bulanıklaştırmadan olabildiğince büyüttü. Sonra büyütülmüş alanı kadının ağzını örtecek şekilde kaydırdı ve son birkaç kareye tekrar baktı. Kadının aralanmış dudakları ekranı kapladı. Işık ağzının içini doldurdu ve dilinin pembe ucu göründü. Yuna tıklayarak görüntüyü kare kare ilerletti. Kadının dilinin tepesi ekrana geldi, rengi açıldı ve sonraki karede ağzının tamamını beyaz bir güneş doldurmuş gibi oldu. Sonra güneş daraldı. Sondan bir önceki karede ışık huzmesi gri bir bezelye tanesi üstündeki beyaz bir noktaya indirgenmişti. Yuna sessizce "Adam takıyı almış" dedi. Her iki dedektif de sessizliğe bürünerek dönüp Yuna'ya ve bilgisayar ekranına baktılar. Büyütülmüş görüntüyü, pembe dili ve bulanık takıyı yorumlamaları biraz zaman aldı. Adam çatlak sesle "Pekala, kadının dilinde bir takı olduğunu gözden kaçırmışız" dedi. Bacaklarını iki yana açıp elleriyle karnını tutarak ayakta dikilen Margot, masaya yaslanarak sandalyesinden kalkan Yuna'ya baktı. "Kadının dilinde bir delik olduğunu gördünüz ve takının yerinde olup olmadığını görmek için filmi izlemek istediniz" diyerek telefonuna uzandı. "Ağzının önemli olduğunu düşündüm" dedi Yuna. "Kadının çenesi kırıktı ve elinin üstünde kendi tükürüğü vardı." "Etkileyici" dedi Margot. "Bir an önce adli tıp kurumundan görüntünün büyütülmesini talep edeceğim." Margot telefonda konuşurken Yuna hiç kıpırdamadan duvardaki fotoğraflara ve haritalara uzun uzun baktı. Margot telefonu kapatınca "BKA ile işbirliği yapıyoruz" diye açıkladı. Dipnot BKA, Alman Polis Teşkilatı. "Almanlar bu tür işlerde her türlü görüntüyü büyütme konusunda çok daha öndeler. Stefan Ott'la tanışmış mıydınız? Yakışıklı bir adam, kıvırcık saçlı. Kendi programlarını geliştirmiş ve interaktif gazetecilik enstitüsü..." Adam sesli düşünerek "Pekala, filmde görünen ve bir adet takı var" dedi. "Saldırganlık derecesinde nefretle ve muhtemelen kıskançlıkla tetiklenen bir şiddet söz konusu ve..." O sırada Margot'un e-posta kutusundan yeni mesaj sesi geldi. Margot mesajı açtı ve tıkladığı görüntüyü tam ekran konumuna getirdi. Görüntü iyileştirme programı dil takısının karşıtlığını artırmak için bütün renkleri değiştirmişti. Maria Carlson'un dili ve yanakları neredeyse cam gibi maviydi ama öte yandan dil takısı açıkça görülüyordu. Margot Satürn diye fısıldadı. Maria'nın dilini delen takının ucunda tıpkı Satürn gezegeni gibi ekvatoru halkayla çevrelenmiş bir gümüş küre vardı. Bu bir H harfi değil dedi Yuna. Adamla Margot dönüp Yuna'ya bakınca Maria'nın 19'da ders kareli kağıt, kurşun kalem mürekkep notunun ve alt satırda H harfinin yazılı olduğu ajandasının fotoğrafına baktığını gördüler. Bu Satürn'ün sembolü dedi Yuna. Aslında bir tırpanı ya da orağı simgeler. Bu yüzden hafif eğridir ve bazen tepesinde bir haç bulunur. Margot Satürn gezegeni, Roma tanrısı dedi. 31. bölüm. Yuna ile Margot ayakkabılarını çıkarmışlar, ayakta dikilerek bir camekandan bakıyorlardı. İçerideki oda ılık ve nemliydi. Margot alerji testi yaptırdım ve farkındalığı alerjim olduğu ortaya çıktı dedi. Hint müziği eşliğinde ter döken 30 civarında kadın yoga minderlerinin üstünde mekanik bir uyum içinde hareket ediyordu. Margot 5 polis memuruna Maria Carlson'un internet trafiğini, elektronik postasını, Facebook ve Instagram hesaplarını bir kez daha kontrol ettirmişti. Maria'nın dilindeki takı sadece birkaç fotoğrafta görünüyordu ve Facebook'taki arkadaşlarından sadece biri bu takıdan bahsetmiş, sonra da aralarındaki bütün iletişim kesilmişti. Yalamalısın beni, pişirmeden önce işi. Ben de dilimi deldirmek istiyorum. Bunu paylaşan Linda Bergman, Stockholm'un merkezinde Bikram yoga eğitmenliği yapan bir kadındı. Maria Carlson'la 6 ay boyunca sürekli iletişim kurmalarının ardından onu durup dururken arkadaşlıktan çıkarmıştı. Linda Bergman üstünde bir kot pantolon ve gri bir kazakla personel odasından çıktı. Güneşte yanmış, hızlıca duş almış ve biraz makyaj yapmıştı. Margot kadının elini sıkarak Linda, ben Margot Silverman dedi. Linda, ziyaretinizin sebebini söylemediniz ve açıkçası benim de hiçbir fikrim yok, dedi. Kaldırımda Nora Bantorget'e doğru yürürlerken Margot, Bikram yoga ile ilgili sorular sorarak Linda'yı rahatlatmaya çalıştı. Linda, bu bir çeşit hatha yoga ama nem oranının yüksek olduğu bir odada 40 derece sıcaklıkta yapılıyor diye açıkladı. Tarihi Norra Latin Okulu'nun önündeki eski oyun alanına girdiler. Süs havuzunun küre biçimindeki fıskiyesi gümüş beyazı pırıltılar içindeyken rüzgar etrafa minik su damlacıkları saçıp duruyordu. Kurucusunun adı Bikram Cloudhury. Kendisi şimdiye kadar denediklerimin en iyileri olan 26 yoga pozisyonu geliştirmiş diye devam etti. Margot kendi karnını sıvazlayarak haydi oturalım dedi. Olof Palme caddesine bakan çitlerin yanındaki boş bir banka oturdular. Yuna yola dik bir çizgi çekip ufak bir toz bulutunu havalandırarak Maria Carlson'la Facebook'ta arkadaşmışsınız dedi. Linda temkinli bir şekilde ne oldu diye sordu. Onu neden arkadaşlıktan çıkardınız? Çünkü artık ortak bir noktamız kalmamıştı. Ama anlaşılan birkaç ay boyunca çok yakın temastaymışsınız dedi Margot. Maria birkaç derse geldi sonra konuşmaya başladık ve... Linda sustu ve kaygıyla Margot'la Yuna'ya baktı. Margot ne hakkında konuşurdunuz diye sordu. Acaba bir şey yaptığımdan şüphelenip şüphelenmediğinizi sorabilir miyim? Yuna şüphelenmiyoruz dedi. Margot... Maria'nın dilinde bir takı olduğunu biliyor muydunuz diye devam etti. Linda evet dedi ve yüzünde biraz utangaç bir gülümseme belirdi. Peki farklı dil takıları var mıydı? Hayır. Onunkinin neye benzediğini hatırlıyor musunuz? Evet. Linda bir süre tarihi okul binasına ve ağaçların altındaki gölge oyunlarına baktıktan sonra cevap verdi. Ucunda ufacık bir Satürn simgesi vardı. Margot gayet sakince ufacık bir Satürn simgesi mi diye tekrarladı. Bu ne anlama geliyor? Linda ifadesizce bilmem ki dedi. Astrolojiyle bir ilgisi var mı? Linda tekrar ağaçlara baktı ve spor ayakkabılarını yere vurdu. Mario'nun o til takısını nereden aldığını biliyor musunuz? Bir yerde satılıyormuş gibi görünmüyor. En azından alışılagelmiş internet sitelerinin hiçbirinde yok. Bu sohbetin nereye gittiğini anlamıyorum dedi Linda. Az sonra bir dersim daha var ve... Margot sakin bir ciddiyetle araya girerek Maria Carlson öldü dedi. Geçen hafta öldürüldü.
Öldürüldü mü? Maria öldürüldü mü?
Evet, bulunduğu yer ise... Linda onun sözünü keserek bana bunları neden anlatıyorsunuz dedi ve ayağa kalktı. Margot lütfen oturun dedi.
Maria öldü mü?
Linda oturdu, gözleri havuzun fıskiyesine doğru kaydı ve ağlamaya başladı.
Ama ben...
Başını iki yana salladı ve yüzünü avuçlarına gömdü. Yuna ona dil takısını siz mi verdiniz diye sordu.
Linda neden şu dil takısını sorup duruyorsunuz ki diye çıkıştı. Bunun yerine katili bulsanıza, bu düpedüz saçmalık.
Yuna ilk çizgisini enine kesen kısa bir tane daha çizerek ona dil takısını siz mi verdiniz diye sordu. Linda yanaklarındaki gözyaşlarını silerek hayır vermedim dedi. Maria onu bir adamdan almıştı. Margot adamın adını biliyor musunuz diye sordu.
Linda bu işe bulaşmak istemiyorum diye fısıldadı.
Margot buna saygı duyuyoruz diyerek başıyla onayladı. Linda kan çanağına dönen gözleriyle ona bakıp dudaklarını büktü. Alçak sesle
adamın adı Philip Kronstedt dedi.
Nerede yaşadığını biliyor musunuz?
Hayır.
Maria onunla çıkıyor muydu? Linda cevap vereceğine gözlerinden yaşlar süzülmeye başlarken sadece yere baktı. Yuna bastonuyla çizmekte olduğu sembole son kıvrımı ekleyip arkasına yaslandı. Margot dikkatle neden Maria'nın dil takısında Satürn'ün simgesi vardı diye sordu. Bunun anlamı nedir?
Linda güçsüzce bilmiyorum. Çünkü hoş görünüyordu dedi.
Margot Maria'nın ajandasında 10 farklı yere yazılmış bir sembol var. Satürn'ün eski sembolü dedi ve yeri işaret etti.
11. ayrımın sonu. Sayfa 130.